أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün nebilerin hayatını tanıma derslerimize devam ediyoruz. Hud aleyhisselamı tanıyacağız. Eskiden beri Hud aleyhisselam kavmi aklıma gelince hemen şu ayeti düşünürüm. Nuh aleyhisselam biliyorsunuz 950 sene kavmi içerisinde yaşadı. Onları Allah'ın dinine çağırdı. O kadar uzun süre olmasına rağmen eşini bile Müslüman yapamadı. Ama tabii eşi olmaya sonuna kadar devam etti. Bunu da kafamızın bir köşesine yazmamız lazım. Nuh Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a şöyle bir duası var. Nuh suresinin son ayetleri. Dedi ki Rabbi la tezer alel ardi minel kafirine deyyara. Ya Rabbi şu yeryüzünde kafirlerden dönüp dolaşan hiç kimseyi bırakma. İnneke in tezerhum, çünkü sen bunları bırakırsan yudillu ibadek, kullarını yoldan çıkarırlar. Ve la yelidu illa faciran kaffara. Bunlar sadece günahkar ve nankör kişiler doğururlar. Bunların soyundan gelenler de öyle olur. Şimdi bundan önceki derslerimizde gördük. Allahü Teala Nuh Aleyhisselam'ı, ailesini ve müminleri kurtardı. Diğerlerinin tamamı yok oldu. Peki, arkadan gelen Hud kavmi. Hud kavmi tamamen o şeye binen, gemiye binen insanların soyundan gelen bir kavimdir. Biz de öyleyiz. Yani bütün insanlık da öyledir. İsra suresinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Bu İsra 17. sure diyor ki Allahü Teala 3. ayette zürriyete men hamelna ma'nuh, Nuh'la birlikte taşıdığım kişilerin soyundan gelenler. Bak, Nuh'la birlikte taşıdığı kişilerin soyundan gelenler. Bize hitap, bütün insanlığa bu kelimelerle hitap ediyor. O zaman demek ki insanlığın tamamı kimden meydana geliyor? Nuh Aleyhisselam ve onun gemisine binenler. Bunların tamamı mümin değil mi? Peki, bu o ölen kafirlerden doğanlar da kafir olur diye dua etti. Şimdi Ad kavmini, Hud Aleyhisselam'ın elçi olarak gönderildiği kavmi göreceğiz. Onlar niye Hud Aleyhisselam'a büyük bir başkaldırı yaptılar? Ya da şöyle diyelim, Nuh kavmi kimin soyundandı? Adem Aleyhisselam'ın soyu değil mi? Adem Aleyhisselam Allah'ın bir Resulü değil miydi? Bir Nebisi değil miydi? Biliyor musun bizim babamız kimdir? Kardeşim, sana baban kimdir diye sormazlar. Sen kimsin diye sorarlar. Babanı sen mi seçtin? Anneni sen mi seçtin? Sen kimsin? Ona bak. İşte burada asıl mesele bu imtihanda başarılı olabilmek. Allahü Teala insanları muhalif yapıda yaratmıştır. Biliyorsunuz ilk muhalefeti yapan kişi bizzat öğretmeni Allah olan Adem Aleyhisselam'dır. Kaldığı yerde hiçbir ihtiyacının olmayan, bütün ihtiyaçlarının karşılandığı bir bahçedir. Hiçbir rakibi olmadığı için Allah'ı kendisine rakip göreceğini anlayınca iblis hemen devreye girip, işte sana yok olmayacak saltanatın ve şeyin ebedi hayatın yolunu göstereyim, işte şu ağaçtan ye dedi. Adem Aleyhisselam da Allah'ın sözünü görmezlikten gelerek ağaçtan yedi. Adem Aleyhisselam'ın tek farkı yalan söylememesidir. Allah niye yaptın dediği zaman tamam ben suçluyum demiş olmasıdır. Sonra da günahından dolayı tevbe etmiş olmasıdır. Şimdi biz burada insanları iyi tanımaya gayret ediyoruz. Çünkü bu ayetlerden kendimiz için çıkaracağımız dersler çok önemlidir. Biz de o insanlardan bir insanız. Anamız babamız kim olursa olsun, yaşadığımız bölge ne olursa olsun, hepimiz imtihandan geçiyoruz. Hepimiz burada imtihanı kaybetmekle kazanma arasındayız. Dolayısıyla bütün bunlardan ibret alarak kendimizi bu dünyadaki nimetlere kapılıp bozulan kişilerden uzak tutmaya ve Allah'ın emirlerine yönelip onun dediklerini her şeye tercih etmeye yönelen kişilerin yoluna yönlendirmeliyiz. Allah-u Teala doğru yoldan ayırmasın. Şimdi önce konunun genel bir özetini Yahya'dan dinleyelim. Sonra diğer arkadaşlarımızı dinleriz.
Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar nebilerin ve ümmetlerinin hikayeleri, ama gerçek hikayeleri anlatılıyor. Bunlara kıssa deniliyor biliyorsunuz. Bu kıssaların bir takım amaçları var. Bunları sık sık tekrarlayacağız inşallah bundan sonraki derslerimizde de. Bunları okuduğumuzda biz Cenab-ı Hakk'ın Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gönderdiği elçilerin neler çektiklerini, ümmetlerinin nelere maruz kaldıklarını görüyoruz. Bu manada bazen umutlanıyoruz. Yani diyoruz ki ya bizler de bugün sıkıntılar çekiyoruz ama acaba nasıl bir son bekliyor bizi? Öncekilerin hayat hikayelerini okuduğumuz zaman bakıyoruz ki neticede kazanan her daim Allah Teala'nın yanında olanlar oluyor. Nebilerin yanında, onun yolunda yürüyenler oluyor. Kaybedenler de onlara her zaman muhalefet edenler oluyor. Ondan sonra inanmayanlar da bunlarla karşılaştığı zaman onlara da bir dert olacak bunlar, öncekilerin haberleri. Çünkü onlar nasıl kaybettilerse bugün de Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan gitmeyenler aynı şekilde kaybetmeye mahkumdurlar. Bugün o kıssalar serisinde Nuh Aleyhisselam'dan sonra tarihi sıralamaya göre Hud Aleyhisselam'ın ve onun kavmi olan Ad kavminin kıssasına geldi. Bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de yine çeşitli farklı surelerde tekrarlanıyor. Ama direkt olarak Hud ismini taşıyan bir sure var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Bu da Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi. Dolayısıyla bir Hud kıssasını okuyayım diyeceğiniz zaman İlk bakmanız gereken yer Hud suresi olacak. Onun 65. ayetinden 72. ayetinin sonuna kadar baktığınızda bir Nuh Hud kıssasını ufak bir özet olarak derli toplu bir şekilde görebileceksiniz. Daha öncesinde sıralama olarak Kur'an Musaf sırasına göre 7. sure olan Araf suresinde de Araf suresinin 65 ila 72. ayetlerin, biraz önce Hud yanlış söyledim galiba, onu bir düzelteyim. Hud'da 50 ila 60. ayetler, Araf suresinde 65 ila 72. ayetler arası bu kıssa anlatılıyor. Onu düzelteyim. Bir de Şuara suresinde, ki biraz sonra Fatih hocam onları aktaracak. Şuara suresi de 26. sure. Onun da 123. ayetinden itibaren 140. ayetin sonuna kadar bu kıssa özet şeklinde derli toplu olarak okunabilir. Bunun haricinde Ad kavmine atfen Bazı ayetler geçiyor. Fussilet suresinde bu kıssaya bir atıf var. Hakka suresinde yine atıf var. Kur'an-ı Kerim bazen çok kısa bir şekilde de olsa öncekilerin haberleri size gelmedi mi derken Ad kavmi, Hud kavmi diye kısa böyle bir değinerek geçtiği yerlerde oluyor. Ama biraz sonra benim Araf suresinden başlayarak 65 ila 72. ayetler arasında sizlere aktaracağım. Kısa bir özet. Onun biraz daha ayrıntısı şu ara Hud surelerinde gelecek inşallah. Bu derste de böyle derli toplu bir şekilde Hud kıssasını görmüş olacağız. 7. sure Araf'ın 65. ayeti şöyle başlıyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Estaizu billah. Ve ila adin ahahum huda. Ada, Ad kavmine ki biraz sonra bu kavim hakkında tarihi bilgileri de dinleyeceğiz. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Kardeşleri demesi yani aynı toplumdan, aynı dili konuşan, aynı kültürle yetişmiş, aynı örf adetleri bilen orayla içli dışlı birisini Cenab-ı Hak göndermiş. Ve bu evrensel bir prensip aslında. Bizim derslerimizde sık sık okuduğumuz İbrahim suresinin 4. ayeti var biliyorsunuz. Orada Cenab-ı Hak estağfirullah ve ma erselnâ min rasûlin illâ bi lisâni kavmihi buyuruyor. Yani biz her topluma ancak kendi içinden bir elçi gönderdi. Kendi diliyle konuşan. Niye? Liyübeyyine lehum. Çünkü her şeyi onlara iyice hiç böyle takılmadan, değil mi? Yabancı bir dil onların kültürünü yeni baştan öğrenmeye gerek kalmadan tıkır tıkır anlatabilsin diye. Hep kendi içinden Allah Teala bir nebi bir elçi seçmiş. İşte Hud Aleyhisselam da onların örneklerinden bir tanesi. Ad kavminin içinden çıkarılmış.
Ben sana bir soru sorayım mı burada? Ha? Benim kardeşlerim derken kimi kastediyorsun mesela sen kendin günlük hayatta?
Ben kardeşim tabii birinci manada yani aynı anne babadan doğduğumuz
Tamam, aynı
insanlar.
anne
Tabii.
babadan, aynı anne babanın çocukları. Peki ikinci soru şu. Bütün insanlık aynı anne babanın çocuğu mu değil mi? Kur'an-ı Kerim'e göre.
O zor bir soru. Onu karıştırmayalım.
Ne diyor Allah? Ya beni
Adem.
Adem. Adem evlatları diyor değil mi? Adem bizim bütün insanlığın babası değil mi? Havva da annesi. Bütün insanlık da Adem'in evlatları. Allah öyle diyor. Dolayısıyla hepimiz aslında kardeşiz. Birimizin diğerinden farkı yok.
Bir de tabii ki yani innemel mu'minune ihvetun gerçeği var biliyorsunuz
Bir de
Hucurat
İmam'dan
suresinde
doğan
tabii
kardeşlik
din
var.
kardeşliği.
Evet, din
Ama
kardeşliği.
burada normal yani aynı toplumun bir ferdi olarak Hud aleyhisselam zikredildi. Kendi toplumuna Ad kavmine geliyor ve her nebinin yaptığı o ortak çağrıyı yapıyor. Bundan önce Nuh kıssasında gördük. Şimdi Hud kıssasında göreceğiz. İnşallah daha Muhammed Aleyhisselam'a kadar diğer bütün nebilerin hep bu çağrıyı yaptığını göreceğiz. Ne o? Kale ya kavmi gelmiş toplumuna demiş ki ey kavmim u'budullâhe mâ leküm min ilâhin gayruhu. Hepsinde ortak kelimesi kelimesine aynıdır ifadeler. Yalnızca Allah'a kul olun çünkü ondan başka ilah yoktur. Yani kendisine kulluk yapılabilecek, her dediğine sorgusuz sualsiz ve gönülden itaat edilecek yegane makam Allah Teala'dır. Dolayısıyla yalnızca ona kul olun. Başka bir şeye değil. Efela tettekun hiç Allah'tan çekinip de kendinizi korumayacak mısınız yanlışlara karşı? Ne bu yanlışlar? Gelecek biraz sonra göreceğiz. Yine Nuh Aleyhisselam kıssasını atfen şunu söyleyelim. Nuh Aleyhisselam da aynı çağrıyı yaptığında demiştik ki ilk kim dikleniyor Allah'ın elçilerine? Her zaman bir numarada önde gelenler. Yani suyun başını tutmuş olan bir grup vardır ya hem siyasi hem ekonomik manada. Parayı ve gücü elinde tutanlar Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın elçilerinden anormal derecede rahatsız ve huzursuz olurlar. Çünkü ilk onlar bir şeyleri kaybedecek gibi olurlar. Ve hemen burada da قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Hemen ilk cevap İlk karşı çıkış kavminin o görmezlik edenlerin ileri gelenleri. İleri gelenlere hemen şöyle dediler. İnna lenerake fi sefahetin. Direkt Hud aleyhisselam'a diyorlar ki biz seni bir sefihlik içerisinde yani ne yaptığını bilmez, dengesiz, işte nasıl diyelim, yani her an her şey yapabilecek beyinsiz biri olarak görüyoruz. Ne demek bu yani, gelmiş bize kalkıp bir takım şeyler söylüyorsun. Hatta ve inna lenazunnuke minel kâzibin, ve bize göre sen yalancının da tekisin. Yok öyle, yok beni Allah gönderdi falan, geçeceksin bunları diyorlar. Şimdi dedik ya, biz okuyunca bazen şey yapıyoruz işte, yani Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi de olsanız size beyinsiz, sapık, şu bu damgası yapıştırılacak. Bu
Kafayı
kadar.
yedin yani.
Ha, kafayı yedin sen.
Manasını
Yani
sen söyle.
onlar duyduysa, biz duyduğumuzda öyle çok da fazla demek ki velvele vermememiz lazım ortalığı. Bunlar normal olacak olan şeyler. Derler bunlar, desinler ama. Hiç önemi yok.
Öyle bir şey diyorlarsa demek ki iyi
Evet.
yoldasın ya.
Evet. Sonra cevaben Hud aleyhisselam da diyor ki, kale ya kavmi leyse bi sefahe. Hayır, ben de hiç o dediğiniz dengesizlik, beyinsizlik, kafayı yemişlik, değil mi? Hiç bunlardan hiçbir eser yok bende. Velakinni rasulun min rabbil alemin. Fakat ben alemlerin Rabbi, sahibi olan Allah tarafından size gönderilmiş bir elçiyim. Bu kadar. Hud budur. Hud dediğiniz adam Allah'ın Resulüdür. Başka bir şey değildir. Ubellihukum risalati Rabbi. Böyle olduğu için ben Rabbimin mesajlarını size ulaştırıyorum. Onun bana gönderdiği ayetleri sizlere tebliğ ediyorum. Ve ene lekum nasihun emin, ve son derece samimiyim ve güvenilir de biriyim. Yani özüm sözüm bir. Bunu da sizler zaten görüyorsunuz. Bakın, bu emin vasfı Muhammed Aleyhisselam'a da, değil mi, yıllar sonra, asırlar sonra verilecek. Allah'ın nebilerinin ayrılmaz bir parçası. Yani toplum onların sözüne itimat etsin diye hep bu vasıf onlarda bulunmuş. Emin insanlar. Sonra eve acibtum en caekum zikrum min rabbikum ala raculin minkum liyunzirakum. Sizi uyarması için içinizden bir kişiye Rabbinizin hatırlatıcı sözlerinin gelmesine mi şaşırıyorsunuz? Nedir bu şaşkınlığınızın sebebi? Ve zikuru, şunu bir hatırlayın bakalım. İz cealekum hulefa min ba'di kavmi Nuh. İşte bakın, Nuh aleyhisselamdan sonra dedik ya, kronolojik sıralama olarak da Cenab-ı Hak burada bizzat kendisi hemen Nuh aleyhisselamdan sonraya koydu. Hud aleyhisselam diyor ki, hatırlayın. Nuh'tan sonra onların yerine siz gelmediniz mi o topraklara? Buralara sizler hakim oldunuz işte. Bunu ne çabuk unuttunuz? Nuh kıssası gibi işte önünüzde tarihi de bir hatıra var. Gerçekler duruyor. İnanmayanlar tufanla helak edildiler. Yalnızca inananlar kurtuldu. Ne çabuk unutuyorsunuz bunları? Üstüne Allah'ın size ikramları var. Ne yaptı Allah? Ve zâdekum fil halkı besta. Ve Allah sizi onlardan farklı olarak yaratılış itibariyle, anatomik, fizyolojik olarak da Allah sizi çok güçlü, iri yapılı insanlar olarak da yaptı. Bu Ad kavminin diğer Kur'an kıssalarından ayrılan belki en önemli özelliği bu. Fiziksel görünüm olarak çok güçlü, kuvvetli, iri, sağlam yapılı insanlar. Yani tuttuğunu koparıp, yani böyle kimsenin önünde kolay kolay duramayacağı tipler. Allah Teala onları bu şekilde yaratmış ama bu özellik daha sonra onlarda farklı bir şekilde tezahür edecek. Onu kıssanın devamında göreceğiz. Yani her istediğini gücüyle, kuvvetiyle yapabilme özelliği insanı maalesef yoldan çıkarabiliyor. Yani bir esip gürlemeyle, bir masa yumruğu vurmakla her şeyi dize getirdiğinizi düşünsenize, yola getirdiğinizi. Bir müddet sonra yani ben neymişim abiye gelirsiniz. İşte Ad kavmi bu yanlışa, bu hataya düşecek. Ama Hud aleyhisselam onları uyarıyor. Fezkuru ala Allah. Allah'ın işte size olan bu nimetlerini hiç aklınızdan çıkarmayın ki leallekum tuflihun, umduğunuza kavuşabilirsiniz. Allah'ın nimeti hatırınızda olursa, o nimetlerin Allah'tan geldiğini, sizin onlara sahip olamadığınızı bilir ve Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde olduğunuzu hatırlar, hayatınızı ona göre yaşarsınız. Ama İnanmayacaksanız şöyle dersiniz. Kalu, dediler ki, eci'tena lina'budallaha vahde. Ya Hud, sen şimdi geldin, yalnızca bizim Allah'a kulluk etmemizi mi söylüyorsun? Gerçekten bunu mu istiyorsun bizden? Her şeyi bırakalım, yalnızca Allah'a kul olalım. Ve nezera mâ kâne ya'budu âbâuna. Babalarımızın ibadet ettiği, kulluk yaptığı şeyleri bırakalım yani, öyle mi? Bakın, yanlış geleneğe olan bağlılık. Görüyor musunuz? Bu kolay olmuyor işte. Bunu da yine bütün kıssalarda ortak bir şey olarak, karşı çıkış olarak göreceğiz. Yani ne demek yalnızca Allah'a kul olmak? E babalarımızı biz böyle görmedik. Onlar başka şeyler de koymuşlardı. Onlar ne olacak şimdi? Ne yapalım onları? Hepsini bırakalım, yalnızca Allah'a kul olalım. Bunu mu diyorsun diyor gerçekten. Fe'tina bima ta'iduna in kuntum minas sadikin. İyi o zaman diyor. Doğru söylüyorsan, hani diyorsun ya bize, inanmazsanız Allah size azap eder falan. İnanmıyoruz. Hadi getir doğruysan, getir bakalım Allah'ın bize tehdidini, gerçekleştir de görelim.
Bugün ne diyorlar?
Ya bugün de benzer şey, yani hiçbir şey değişmiyor hocam. Hiçbir şey değişmiyor. Tarih tekerrür ediyor sürekli yani. İnananlar, inanmayanlar tarafından aynı şeyler yaşanıyor.
Yani ne yani
şimdi? Sadece biz, şekil değişiyor. O kadar.
Bütün mevzu her aynı. Şeyi bırakacağız da sadece evet. Kur'an'a mı bu işe? Evet.
Aynen böyle.
Kur'an'dan ne çıkar?
Aynen böyle. Şimdi bir sonraki ayet belki onu biraz daha açacak. Evet. Diyor ki böyle mi söylüyorsunuz Hud aleyhisselam? Kâle kad vaka'a aleykum min rabbikum ricsun ve gadab. O zaman siz Rabbinizin sizi uğratacağı zararı ve gazabı hak ettiniz kardeşim. Siz hak ettiniz, kaşındınız, başınıza gelecek olanı da bekleyeceksiniz artık. Siz hak ettiniz bunu. Eticadilûneni, bakın buraya dikkat edelim şimdi. Eticadilûneni fî esmâin semmeytumûhâ entum ve âbâukum. Yalnızca sizin ve babalarınızın koyduğu bir takım isimler konusunda mı benimle mücadele ediyorsunuz? Biraz önce müzakere ederken hocam bir soru sordu. Gerçekten de önemli bu. Dedi ki yani Hud, Ad kavminin hani puta taptığına dair, yani putperest olduğu ve sen işte belki ne geçer Kur'an-ı Kerim'de bu manada?
Efsan,
esnan falan aslan. Gibi şeyler geçiyor mu? Geçmiyor. Bakın Allah'tan başka varlıklara kulluk yapıyorlar. Ama bunun direkt olarak put olduğuna dair bir ibare yok. İbare şu. Fi esma'in semmeytumuha entum ve abakum. Sizin ve babalarınızın koyduğu bir takım isimler. Bu isimler konusunda mı benimle tartışıyorsunuz? Ne olabilir bunlar? Değil mi? Olabilir. Olabilir. Yani ne diyorsun bugün adama bir şey anlattığında, ama biz şu mezhepteniz. Ama biz bunu değil mi? Bak bir isim koymuşuz. Müslüman diyemiyor adam. Diyor ki nereye bağlısın? Değil mi? Kimlerdensin? Hangi gruptansın? Müslüman. Onu geç be kardeşim. Ben de Müslümanım. Daha hangisindensin? Sanki ne demek hangisindensin? Fî esmâin semmeytumûhâ entum. Kim koymuş bu ismi? Sen ve baban koymuş. Allah böyle bir şey koymuş mu? Allah'ın koyduğu isim ne? Hüve semmâkümül müslimîne min kabru ve fî hâzâ. Hac suresinin son ayetinde. Allah bu Kur'an'da da bundan önceki bütün kitaplarda da sizi Müslüman olarak adlandırdı diyor. Başka bir isim koymuyor Allah. Ama siz Allah'ın koymadığı bir takım isimler, bir takım varlıklar oluşturuyorsunuz ve onlara sorgusuz sualsiz itaat ediyorsunuz. Ondan dolayı Allah Nebi'yi gönderir ve diyor ki Allah'tan başkasına bu şekilde kulluk yapamazsınız.
Bu da istersen çok önemli bir nokta. Bir kısa bir hatıramı size söyleyeyim. Şimdi bu enflasyon olayı var biliyorsunuz. Bunun ayrıntısını öğrenmek isteyenler bizim ticaret ve faiz kitabımıza görebilirler. Şimdi Güneydoğu'nun bugün de çok önemli bir fetva merkezi olan bir medrese var. O şahıs hala yaşıyor. Şimdi telefon etti bana, İstanbul Müftülüğü'ndeyim. İşte enflasyon farkı alınabileceğini söylemişsin. Bu doğru mu? Doğru. Bir gelebilir miyim dedi. İstanbul'a gelmiş. Ben tanımıyorum tabii. Geldi. O sırada yanımda Celal Hoca var. Bizim fetva kurulundan. O da Bingöl'lü, Güneydoğu'yu gayet iyi tanıyor. İçeri girince ona özel bir şey verdi. Buyur otur falan. Dedi ki, işte hocam dedi, böyle bir fetva vermişsin. Yani bir insanın borcu enflasyonla erirse farkını ödemesi lazım. Tabii dedim, Allah-u Teala Bakara 279'da diyor ki, وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسِ اَمْوَالِكُمْ. Eğer tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir. ana mal ama öyle şekilde olacak ki la tazlimune ve la tuzlemun. Ne haksızlık edeceksiniz ne haksızlığa uğrayacaksınız. Ben örnek verdim. Rahmetli babam 1950'de bir arkadaşına 600 lira borç vermiş. O zamanki o 600 lira çok ciddi bir para. O günkü şeyde o 600 lirayı getirseydi o zamanki şeyler yani birkaç ekmek alınıyordu yani. Bir 6-0 silindi biliyorsunuz paralardan. Haklı mı dedim? Böyle bir şey olur mu? Hocam biliyorsun biz ayetten anlamayız dedi. Bakın bu bugün de Güneydoğu'nun bir numaralı hocasıdır. Şimdi hani bunu söylerken tanımıyordum kendisini tabii. Sonradan tanıdım. Sonra da neyse başka gelişmeler var onları anlatmayacağım. Dedim ki bak Resulullah buyuruyor ki la darara ve la dirar. Yani kimseye zarar vermeyeceksin. Kimseden de zarar görmeyeceksin. Yani ne zarar vereceksin ne zarar göreceksin. Hakkını helal edersin ayrı bir konu. Hocam biliyorsun biz hadisten de anlamayız. Peki dedim. Tabi adamın hangi mezhepten olduğunu bilmediğim için çünkü sonradan tanıdım. Açtım Hanefi mezhebindeki şeyleri, kitapları dedim. Bak burada bir. Hocam ben Şafii'yim dedi. Açtım Şafii mezhebinin en güvendikleri kitabı. Hah şimdi oldu hocam dedi. Okudum bak burada da böyle. Hah şimdi Allah razı olsun senden şimdi oldu dedim. Allah senden razı olmasın şimdi olmadı işte dedim. Sen ne biçim insansın dedim. Orada da o arkadaş bir de hoca geçiniyorsun dedim. Çünkü okuduğu mübareleri anlıyor. Arapçası gayet iyi belli. Allah senden razı olmasın dedim. Sen ne biçim insan dedim. İnsansın. Ayeti okudum, kabul etmedin. Hadisi okudum, kabul etmedin. Ya sen ne biliyorsun bu adamın doğru söylediğini? Kalktı gitti. İşte bugün din anlayışı bu. İşte onların ilahları bu mezhepler. Evet. Devam edebiliriz.
Bir takım isimler konusunda mücadele ediyorsunuz benimle ki ma nezzelallahu biha min sultan.
İstersen Enam 159'da oku bu arada sen.
Şunu bitireyim de bitir artık. Hem de diyor bunlar hakkında Allah Teala hiçbir belge falan da indirmiş değil. Yani onların onaylanmış olduğuna, doğru olduğuna dair Allah tarafından bir şey yok elinde. Ama sen tek doğru oymuş gibi bir de kalkıp onun peşinden gidiyorsun. Fentaziru inni ma'akum minel muntazirin. O zaman tamam. Bekleyin bakalım. Hani azap bekliyorsunuz ya bekleyin. Ben de bekliyorum hep beraber. Bekleyelim. Ve 72. ayette şöyle bitiyor. Fenceynahu. Yani bütün bunların sonunda biz Hud'u vellezine ma'hu ve onunla birlikte olanları yani inananları kurtardık bir rahmetin minna kendi katımızdan bir ikram ile onları kurtardık ve kata'na dabirellezine kezzebu bi ayatina ayetlerimiz karşısında yalana sarılanların da kökünü kuruttuk diyor Allah. Onlardan geriye hiç kimse kalmadı ve ma kanu mu'minin çünkü onlar Allah'a inanmıyorlardı, güvenmiyorlardı. Yine kim kurtuldu? Müminler. Kim helak oldu? Kafirler. Bütün kıssalar aslında hep bu minvalde gidiyor. İnşallah ayrıntıları şimdi kıssayla ilgili dinleyelim, öğrenelim.
Şeyde bu innellezine farraku dinehum var ya yani bu günümüze çok iyi uyuyor o açıdan. Ve kânu şia'an lesse minhum fî şey.
Evet, bu Enam suresinin 159. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki innellezine farraku dinehum yani dinlerini parça parça edip ve kânû şi'a her biri bir
ismin etrafında evet, toplanmış.
Bir parti parti olmuşlar.
İsmin etrafında diyelim.
Evet,
yani
ismin etrafında buluşmuşlar.
Evet. Her birisinin başında bir isim var.
Evet. Bir grup oluşturmuşlar. Leste minhum fi şeyin. Hiçbir konuda sen onlarla birlikte olamazsın. İnnemâ emruhum ilallah sümme yunebbi'uhum bimâ kânû yef'ulûn. Onların işi Allah'a kalmış. Yani yarın bir gün Allah bunların ne yaptıklarını tek tek onlara haber verecek. İşte Cenab-ı Hak da bu şekilde dinde fırka oluşturup öyle gruplara ayrılanlarla hiçbir konuda birlikte olunmamasını da bu ayette bize söylemiş oluyor.
Peki o zaman bu Ad kavmi nerede yaşadı? Onu da tarihi şeyini Vedat'tan dinleyelim. Evet buyur Vedat.
Yahya hocamızın da Araf suresinde okuduğu ayetlerden anladık ki Ad kavmi Nuh kavminden sonra kurulan bir medeniyet ve bedenen de Nuh kavminden daha güçlü, daha iri olduğu anlaşılıyor Kur'an'dan. Tabi bu medeniyetin tam olarak ne zaman kuruldu, Nuh tufanından sonra ne kadar süre geçti, onunla ilgili bir bilgi yok. Bu medeniyetle alakalı, Ad kavmiyle alakalı da Kur'an'dan önceki bir yazılı kaynakta bir bilgi geçmiyor. Ancak Kur'an'da yer alan bilgilerden yola çıkarak biz o dönemde yaşayan Arapların bu kavmi Kur'an inmeden önce de tanıdığını anlamış oluyoruz. Mesela Allah-u Teala Kur'an'da bir ayette şöyle buyuruyor. اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ Rabbinin ada ne yaptığını düşündün mü hiç diye soruyor. Demek ki bu kavim, yani Araplar, Ad kavmini önceden biliyorlar. Böyle bir kavmin yaşadığını, bu kavmin hikayesini, başına neler geldiğini önceden biliyorlar. Allah-u Teala Kur'an'da bundan onlara bahsediyor. Yani yazılı bir kaynakta geçmiyor olsa da bilinen bir topluluk. Yani ilk defa Kur'an'ın söylediği bir topluluk değil. Yaşadığı bölge olarak Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf ifadesi geçiyor. Ahkaf suresi ismini de buradan alıyor. Bu Ahkaf denilen bölgenin yine Kur'an'daki bilgilerden yola çıkarak Kureyş topluluğuna, Araplara yakın bir bölge olduğunu anlıyoruz. Çünkü Ad kavminin helak edildiğini söyleyen ayetlerden hemen sonra Ahkaf suresinin 27. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلَكَدْ اَحْلَقْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى Andolsun ki biz sizin çevrenizdeki bu ülkelerden, şehirlerden yok ettik diye, helak ettik diye buyuruyor. Yani Ad kavminin onların مَا حَوْلَكُمْ dediği çevresinde yaşadığı anlaşılıyor. Tarihçiler de bu Ahkaf denilen bölgenin Yemen'in güneyinde, Umman ile Yemen arasındaki bir bölge olduğu, bugün Hadramut veya Hadramevt denilen bölge olduğunu, burada işte denize nazır kum tepeleri olduğundan dolayı buraya Ahkaf denildiğini, Ahkaf demek Arapçada kum tepeleri anlamına geliyor. Bu bölgede, yani Yemen bölgesinde yaşadıklarını söylemişler. Kısaca şöyle haritadan gösterirsem, Yemen burası, Umman burası. Görülüyor mu? Görülüyordur herhalde. Yemen, Umman, ortada kalan şu bölgede Ahkaf denilen bölge, Hadramut diye geçiyor bugün haritalarda. Bu Ahkaf denilen bölgede yaşadıkları tahmin ediliyor. Kur'an'da verilen sizin çevrenizdeki ifadesine de uyuyor buradaki tabir. Demek ki buradaki kalıntıları önceden Araplarda görmüşler. Yani buradaki o Ad kavminin kalıntıları orada duruyor olması gerekiyor. Daha sonra tarihçiler ve müfessirler bu Ad kavmiyle alakalı farklı teoriler ortaya atmışlar. Demişler ki Ad kavmi aslında iki kavimden oluşuyor, iki bölümden oluşuyor. Birincisi birinci Ad kavmi, ikincisi ikinci Ad kavmi diye böyle bir ayrıma gitmişler. Böyle bir ayrıma nasıl gitmişler orasını ben anlamadım. Ansiklopedi içerisinde böyle bir bilgi yer alıyor. Bunu da müfessirler söylemişler. Yani Hud kavminin gittiği, Hud aleyhisselamın gittiği kavim İlk Ad kavmi, daha sonra oradan kurtulanlarında ikinci Ad kavmini kurdukları söyleniyor. Kur'an'da geçen İrem şehrinin de ilk Ad kavmine mi, ikinci Ad kavmine mi ait olduğu konusunda tartışmışlar. Ama ayetlerden, Fecr suresindeki ayetlerden İrem'in de helak olduğu anlaşılıyor. Demek ki ilk Ad kavmine ait olması gerekiyor. İkinci Ad kavmi İddiası da çok tutarlı bir iddia değil. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da Ad kavminin yerine Semud'u getirdiğini söylüyor. Yani Ad kavminden sonra Semud kavmi ortaya çıkıyor. İkinci bir Ad kavmi diye bir şeyden bahsetmiyor Kur'an. Ad kavminden bahseden şey, Ad kavminden doğrudan Ad ismiyle bahsetmese bile İrem'den bahseden bazı tarihi yazıtlar çıkıyor ortaya. 1975 senesinde Ebla tabletleri denilen tabletler keşfediliyor. Bu Suriye bölgesinde keşfediliyor. Yaklaşık 20 bin adet tablet ortaya çıkıyor. Ve bu tabletlerin 2500 yılına tarihlendiği, milattan önce 2500'e tarihlendiği tespit ediliyor. Bu tabletler araştırıldığı zaman bu tabletlerin içerisinde kutsal kitaplarda geçen birçok ismin yer aldığı tespit ediliyor. Örneğin Mikail ismi, İbrahim, İsmail, Sodom ve Gamora isimleri. Bir de İrem isminin geçtiği bu tabletlerde tespit ediliyor. Bu tabletlerin tabletleri keşfedenler, alanlar götürenler Batılılar olduğu için şimdi burada İrem şehrinden nasıl bahsediliyor, Sodom Gamora'dan nasıl bahsediliyor, nasıl anlatılıyor, oraları onların ayrıntılarını biz bilmiyoruz ama bu isimlerin bu tabletlerde geçtiği ortaya çıkıyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'den önce ilk defa İrem isminin geçtiği bir tarihi belge olarak ortaya çıkıyor. Ad kavmi ile alakalı olarak bir de Eflatun'un yani Platon'un kendi eserlerinde anlatmış olduğu helak olan bir kavim var. Atlantis diye. Bu ülkenin de Kur'an'da geçen Ad kavmi ile aynı yer olabileceğini söyleyenler var. Çünkü Lantis kelimesi Yunanca'da ülke demek. Lant kelimesinden geliyor. Ad da Ad ülkesi anlamına geliyor. Dolayısıyla Kur'an'daki Ad kavminin Platon'un bahsettiği Atlantis ile aynı olabileceğini söyleyenler de olmuş. Her ikisi de büyük bir felaketle yok olup gitmiş olması ortak yönleri. Ad kavminden bahsederken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de çok büyük yapılara sahip olmaları, bu yapıların daha sonra veya daha önce bir benzerinin bulunmadığından bahsediyor. Mallar, sürüler, eşsiz bağ bahçelerine sahip olmalarından bahsediyor. Anıtlar yapmalarından bahsediyor. Kendilerini çok güçlü görmelerinden bahsediyor bu kavmin. Bundan dolayı da bu kavmin yani güç çok güçlü olmasından dolayı kibire kapıldı. Ve şirke düştükleri bundan dolayı Hud aleyhisselamın uyarıcı olarak gelmesinden bahsediyor. Ve bu kavmin de büyük bir kasırgayla günler süren bir helakın sonunda yok olduğu Kur'an'da anlatılıyor. Yani kısaca Ad kavmi böyle bir kavim.
Evet, o zaman biraz daha Ad kavminin durumunu şeyden Fatih Hoca'dan dinleyelim bakalım o neler söyleyecek.
Evet. Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresi diye bir sure var. 26. sure. Bu surenin özelliği ardışık olarak Nuh aleyhisselam, İbrahim, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam ve Şuayb aleyhisselamı konu ediniyor. İşte bugün bizim ele aldığımız Hud aleyhisselamla ilgili de yine bu surede malumat var. Bu sure Şuara suresi Muhammed aleyhisselama bir uyarıyla başlıyor biliyorsunuz. Muhammed aleyhisselama diyor ki neredeyse kendini helak edip duracaksın. Yani kendine zarar vereceksin. Dolayısıyla onların sana inanmamaları, sana karşı yaptıkları tavırlar hususunda böyle kendini yiyip bitirme. Yanlış yapıyorsun. Böyle yapmamalısın. Sen uyarını, tebliğini yap. Ondan sonra onların sana tabi olup olmamalarını dert etme. Yani başarının kriteri olarak senin söylediğin şeylerin o adamlarda bir etkisinin olup olmamasını ölçüt alma. Senin görevin sadece tebliğ etmek. Böyle başladıktan sonra Allah-u Teala örnekler vermeye başlıyor. Ve bu örnekler insanlık tarihini bize neredeyse ortaya koyuyor. Yani Allah-u Teala bir nevi Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki, bak senin söylediğin şeyler senin etrafındaki insanlar için bir anlam ifade etmiyor gözüküyor. Onlar seni dikkate almıyorlar. Sanki karanlığa ıslık çalıyormuşsun gibi. Ama bu sadece senin başına gelen bir şey değil. İbrahim, Musa, Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb. Bunlar da aynı şeylerle karşılaştılar ama biz bunların hiçbirine bunlar başarısız oldu demedik. Bunlar hepsini görevi, bunların hepsi görevlerini yaptılar ve biz bunlardan razı olduk. Dolayısıyla senin söylediğin şeylerin insanlarda herhangi bir kıpırdanmaya sebebiyet vermemesini sen bir başarısızlık olarak görme diyerek Şuara suresine başlıyor. Ve işte sözünü ettiğimiz bütün bu nebilerin hayatlarından kısa kısa örnekler veriyor Allah-u Teala. Onlara yapılan şeyler bunlardı. Sana yapılan şeyler de bunlardan farklı olmayacak. Ve bir adım daha atarsak şunu da söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Hani bu kıssaları anlatırken hep günümüze taşıma gayreti gösteriyoruz da bugün de bizim için başarı insanların işte bize temayül göstermesi, söylediğimiz şeylerin insanlar arasında çok etkiye sahip olması bunlar değil. Hepimizin görevi sadece tebliğ etmek, uyarmak. Yoksa hiçbir zaman olmamış insanlık tarihi boyunca Allah-u Teala'nın insanlara ulaştırdığı şeylerin insanlar tarafından rağbet görmesi bundan sonra da olmayacak. Bu surede...
Birkaç kelimeyle şey yapayım. Şimdi aslında Allah'ın yoluna çağıranlar bundan dolayı bir takım menfaatler elde edecek olsalar bu defa onlar şımarırlar. Menfaat elde etmenin yolu. Halbuki en büyük imtihanı insanları Allah'ın yoluna çağıranlar verir. Orada Allah rızasından başka hiçbir beklentinin olmadığını hayatınla göstereceksin. İşte ayetleri okudu Yahya Hoca. Ne dedi? Ben sizden sen de mi orada mıydı? Ben sizden hiçbir şey beklemiyorum. Şimdi okuyacak Fatih Hoca. Evet, tamam beklemiyorum meselesi laflı olur da fiilen de olması lazım. Yani etrafında hiç kimse yok, işte hiç kimse destekleme falan. Ona bakarsan yapamazsın. Dolayısıyla bu yola giren herkes Allah'ın enbiyasının karşılaştığıyla karşılaşacağını bilmeli. Ama şunu da çok iyi bilmeli ki Allah'ın vereceği destek bütün desteklerden üstündür. Her zaman için İçi son derece rahat olur ve neticeyi de sonucu da o kazanır. Evet.
Bu Şuara suresinin 123. ayetinden itibaren Ad kavmi, dolayısıyla Hud aleyhisselam ile ilgili malumat başlıyor ve ayet şöyle başlıyor. Kezzebet adunil murselin. Şimdi Ad kavmi kendilerine gönderilen elçileri yalanladılar. Onların söylediği şeyler hususunda yalana sarıldılar. Bu şekildeki ifade, bu Şuara suresinde Nuh kavmi yine elçileri yalanladılar. Salih aleyhisselamla alakalı olarak Semud elçileri yalanladı. Yine Lut kavmi elçileri yalanladı ve Şuayb aleyhisselamla ilgili olarak da Eshabül Eyke, onun yine topluluğu elçileri yalanladı diye bu surede ayetler geçiyor. Biz buradan da anlıyoruz ki bir topluluğa gönderilen nebiler kendilerine indirilen ayetleri başkaları aracılığı ile de kendi dönemlerinde başka topluluklara iletmeye çalışmışlar. Yani Ad kavmine Hud aleyhisselamın ulaşamadığı durumlarda onun gönderdiği başka insanlar bu mesajları iletmişler. Zaten başka da olması düşünülemez. Muhammed aleyhisselam da biliyorsunuz işte Mekke ve Medine civarında ömrünü tamamladı. Ama onun döneminde de ondan sonra da onların gönderdikleri elçiler bu risaleti başka yerlere tebliğ ettiler. Hani hep diyoruz ya sureler bize çok şey anlatıyor, kıssalar bize çok şey anlatıyor. Bakın burada Resul ve Nebi kavramına dair çok önemli bir ayrıntıyı biz burada görüyoruz. Allah-u Teala bir Nebi'nin döneminde başka yerlere gönderilen kişiler için de burada mürsel ifadesini yani Allah'ın risaletini tebliğ eden insanlar olduğunu bize göstermiş oluyor. Resul oluyorlar. Evet.
En'am 19. ayette ne diyor Allah? Yani Resulullah emrediyor. وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ. Bu Kur'an bana vahyedildi. Niye? Bununla sizi uyarayım. Başka şeyle değil. Bununla. Peki başka? Ve men belaga ve bu kime ulaştıysa kendisi herkese ulaştıracak değil ki. Kendi hayat yaşadığı zamanda da kendisine gelenlere kendisi ulaştırır.
Ama her ayeti herkese ulaştıramaz ki, Medine'de bile ulaştıramaz, mümkün değil. Orada Resulullah'ı dinleyen kişi kalkar, gider hemen evine, çoluğuna çocuğuna, bak böyle bir ayet inmiş, Allah şöyle diyor, Resulullah'tan duydum. Gider komşusuna, şuraya buraya. Gidip de bu ayetleri oralarda anlatanlar hangi gruba giriyor? Bu ayete göre.
Mürsel.
Resul. Yani elçi. Yani bu ayeti alıp buraya götürüyor. Kendine herhangi bir şey katmıyor. Allah'ın bütün nebileri elçi olmak zorunda, çünkü indirilen ayetleri anlatacak. Ama o elçilerin de elçileri var. Dolayısıyla her nebi Resul, ama her Resul nebi olamaz.
Evet. Böyle başlıyor. Yani Ad kavmi kendilerine gönderilen elçileri yalanladılar. Tabii burada yalanladılar, sen yalancısın mı? Hayır. Bunun çok derinliği var. Yani söylediği şeyler hususunda yorumlar yapıyorlar. Senin dediğin gibi değil olay diyorlar. Senin bildiğin kadar biz de biliyoruz diyorlar. İşte bütün nebilere akıl öğretmeye kalkan. Yani sen baksana, bizim senin söylediğin şeyleri biz bilmiyor muyuz? Senin söylediğin şeyleri hadi biz bilmiyoruz, atalarımız da mı bilmiyordu? Senin söylediğin şeylerin doğruluk değeri olabilir ama o işin altından çok sular aktı, işler değişti. Şimdi sana böyle bunları anlatmak kolay gibi, ona akıl verici, yani söylediği şeyler hususunda yalana sarıldılar. Tıpkı diğer topluluklar gibi. Ve 124. ayette İzkâle lehum ehûhum hûdün elâ tettekûn. Kardeşleri, yani kendi soylarından, kendi içlerinden olan Hud onlara dedi ki elâ tettekûn. Yani tabii yapınızı korumaya niçin gayret etmiyorsunuz? Nasıl bu kadar Allah'ın sizi nezih bir şekilde yaratmış olduğu o bünyeyi bu hale getirdiniz? Şirke bulaştınız. Yani oysa Allah sizi tertemiz yaratmıştı. O tabii olan fıtri yapınızı bozuyorsunuz. Onu korumaya, muhafaza etmeye çalışsanız da o zaman söylediğim şeylerin sizde bir tesiri olacak. İnni leküm rasulün emin. Ben sizin için emin, güvenilir bir rasulüm. Burada nebiler kendilerinin hakikaten o dönemde, o piyasada hep böyle güvenilir, yalan söylemeyen insanlar, yani kendi şahsiyetlerini mi sadece ortaya koyuyorlar? Hayır. Kendilerine indirilen şeyin kat'i surette gerçek, hakikat ve doğru olduğunu, çünkü bunu Allah onlara indiriyor. Nitekim nezele bihi er-ruhul emin diyor aynı surenin 193. ayetinde. Yani size söylediğim şeyler o kadar güvenilir, o kadar doğru ki siz bu söylediğim şeyler hususunda yalana sarılmamanız gerekir. Onun için ben de sizin güvenebileceğiniz, söylediğim şeyler anlamında güvenebileceğiniz Allah'ın bir elçisiyim. Fettakullah. Allah'tan çekinin. Yani Allah sizi nasıl nezih bir surette dünyaya getirdiyse o yapıyı korumaya, muhafaza etmeye çalışın. Ve ati'uni. Bakınız, bana itaat edin. Bu da çok önemli. Burada Hud aleyhisselam kendi şahsıyla ilgili şeyler söylemiş olsaydı bana itaat edin deme hakkına sahip olabilir miydi? Hayır. Biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki nebiler kendilerine itaat edilmesini isteyemezler. Böyle bir hakları yok. Ama Resul vasfıyla kendilerine itaat edilmesini isterler. Çünkü Resullere itaat etmek demek onların insanlara tebliğ ettiği şeylere, yani Allah'a itaat etmek demek olduğu için, burada Hud aleyhisselam bana itaat edin derken benim size tebliğ ettiğim şeyleri dikkate alın, onlara itaat edin, böylelikle Allah'a itaat etmiş olursunuz diyor.
Bir de buradaki itaat, yani onu da şey yapmak lazım. Bizim Türkçedeki anlamda itaat değil. Türkçede itaat dediğimiz zaman zorunlu bir şekilde boyun eğmek, emir altına girmek anlaşılır. Ama Arapça'da gönüllü, içten inanarak boyun eğin demiş oluyor. Eti'un öyle, yani benim bu söylediklerime içten inanın, boyun eğin. Yoksa benim kişiliğime boyun eğin değil. O şey yapıldığı gibi getirdiğim sözlere, Allah'a boyun eğin demektir. Onun için men yuti'ir rasule fekad ata'a Allah. Resul'e kim itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü Resul kendi sözünü söyleyemez ki, ve me aler rasul illel belâh. Resulün yapacağı sadece tebliğdir.
Evet, 127. ayet şöyle devam ediyor. Ve me es'elüküm aleyhi min ecr in ecre illa ala rabbil alemin. Yani ben sizden bu yaptığım tebliğ, bu görev karşılığında herhangi bir beklenti içerisinde değilim. Ne benim ücretimi verin, ne de bana bir takım payeler, mevkiler, itibarlar verin demiyorum. Çünkü niye? İn ecre illa ala rabbil alemin. Geçen hafta da söylemiştik. Bu davada yapılacak mücadeleyi hiçbir beşer finanse edemez. Yani bu o kadar zorlu bir mücadeledir ki insanların sahip olduğu hiçbir ücret, hiçbir değer bu mücadelenin karşılığını veremez. Yani bu para için, mevki için yapılacak bir şey değil. Bunu ancak Allah finanse edebilir. Bundan dolayı da Allah'ın nebilerine ve elçilerine insanlar ne diyorlar? Ya sen gerçekten kafayı yemişsin. Niye bunu söylüyorlar? Çünkü hiçbir şey, dünyevi hiçbir şey uğrunda bu mücadele yapılamaz. Adamlar dünyevi menfaatler bağlamında bu insanların yaptığı mücadeleye baktığında diyorlar ki ya bu akıllı bir insanın yapacağı iş değil. Her şeyini kaybediyor, her şeyini riske atıyor, hiçbir tehdide boyun eğmiyor ve en ufak bir ücret almadan bu işe devam ediyor. Bu muhtemelen kafayı yemiş bir insan. Bundan dolayı Allah'ın nebileri diyorlar ki, benim isteyeceğim ücreti siz veremezsiniz. Bunu finanse edecek güç sizde yok. Dolayısıyla ben bunu sadece Allah'tan bir beklenti içerisine girerek yapıyorum. Ve şöyle devam ediyor. Etebnune bi kulli ri'in ayeten ta'bethun. Biraz önce sözü edildi. Bu Ad kavminin bir takım meziyetleri, özellikleri var. İşte onlardan bir tanesi. Hud aleyhisselam onlara diyor ki siz her tepeye bir anıt dikip boş işlerle uğraşıyorsunuz. Yani büyük belki sanat eserleri yapıyorlar, heykeller yapıyorlar, belki büyük binalar inşa ediyorlar. Dört bir hani bugün de işte insanlar çeşitli ülkelere gittiğinde ya öyle bir şehir ki işte 50 katlı, 100 katlı binalar, her yer acayip işte köprüler, şunlar bunlar başları dönüyor. Yani o dönemde bu adamlar böyle bir meziyete sahip ama Hud aleyhisselam onlara bir şeyi hatırlatıyor. Diyor ki bakın yaptığınız şeyler acaba boş işler olabilir mi? Yani bunların getirisi acaba size ne olacak? Bunu düşündünüz mü? Yani bir hayal içerisinde şu an yaşıyor olabilir misiniz? Ve tettehizune mesani'a leallekum tahludun. Yani ölümsüz kalmak, sizden sonra da şanınız, şerefiniz, itibarınız devam etsin diye çok böyle büyük eserler ortaya koyuyorsunuz. Ama bunu yaparken bütün amacınız dünyevi menfaatler. Ve izâ badaştum, hatta biraz önce şeyde Fecr suresinde atıf yaptı Vedat hocam. Orada elleti lem yuhlak misluha fil bilat ifadesini kullanıyor. Fecr suresinin 8. ayetinde Allah-u Teala. Yani öyle binalar, öyle eserler yapmışlar ki insanlık daha artık onları yapamaz diyor Allah. Yani bütün bunlar esasında bize dikte ettirilen tarih anlayışının, insanlık tarihi anlayışının, insanlık medeniyetinin, sanat tarihi anlayışının da ne kadar tartışmalı olduğunu gösteriyor.
Zaten az önce ben Vedat Durur diye bekledim ama sonra aklıma gelmedi. Evet. Sen söyledin aklıma geldi. Şimdi Ad kavmine ait tabletlerde yazılar bulmuşlar. Hani Sümerler nerede kaldı? Yazıyı icat eden şu bu falan. Hayal.
Kim ait? Milattan önce 2500'e ait. Ebla denilen bir topluluk. Anadolu coğrafyasında yaşamış.
Ad kavmiyle ilgili
yani değil. İbrahim yani. Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde yaşamış bir topluluk. Ha.
Daha geç. Yani. Daha geç yani. Evet. Ha, tamam.
Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor tabletlerde.
Ha, tamam.
Yani o kadar büyük işler yapmışlar ki Allah-u Teala Fecr suresinde bu adamların ortaya koyduğu şehirler, mimari, eserler, şunlar, bunlar artık insanlığın bundan sonra yapacağı şeyler değil diyor. Yani. O kadar zirve yapmışlar. Oysa bizde nasıl anlatılıyor bugün insanlık medeniyeti, sanat medeniyeti, tarihi? Her geçen gün bir önceki günden daha iyiye gittiğimiz, Da bizden önceki insanların yapamadığı şeylerin yapıldığı, oysa Kur'an açısından bakıldığında bizden önce neler gelmiş, neler geçmiş. Ve devamında ve izâ badaştum badaştum cebberin, yani herhangi bir konuda başı çektiğinizde, herhangi bir konuda kardeşim bunu bizden iyi hiç kimse yapamaz dediğiniz şeyler ürettiğinizde, bunu başkalarına karşı da böyle bir zorbalık unsuru olarak kullanıyorsunuz. Hani bugün de günümüzde bir takım ülkeler, milletler var, bazı konularda başı çekiyorlar. Bu defa bundan hareketle diğer insanlara, diğer topluluklara kan kusturuyorlar. Adam diyor ki işte benim radara yakalanmayan uçaklarım var. Sıkıysa hadi herhangi bir ülke sesini çıkartsın. Bu defa herhangi bir konuda başı çektiği bir hususta diğerlerine kan kusturuyor. Teknolojiyle ben şöyle bir şey ürünü koydum. Hadi bakalım konuş benim karşımda. Bu adamları da Hud Aleyhisselam bunu hatırlatıyor. Siz bir takım konularda başı çekiyor olabilirsiniz. Bazı konularda tekel oluşturmuş olabilirsiniz. Ama bunu insanların aleyhine kullanıyorsunuz. Bunu yapmayın. Devamlı diyor ki Fettekullâhe ve atîûn. Allah'tan çekinin, fıtri yapınıza geri dönün ve benim söylediğim şeylere, yani size tebliğ ettiğim şeylere de itaat edin ve bunların gereğini yapın. Niye? Çünkü وَاتَّقُوا الَّذ۪ي اَمَتَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. Bu bildiğiniz şeyler hususunda size bu desteği vereni unutuyorsunuz. Size bu imkanı sunanı, size bu yolları açanı unutuyorsunuz, ondan çekinin. Yani sizden büyük Allah var. Bütün bu imkanları size sunan O. Sanki her şeyi siz yapmışsınız, sizin ürününüz gibi şey yapıyorsunuz. Emetteküm bi en'amin ve benin. Size işte büyük baş, küçük baş hayvanlarla destekleyen, oğullarla, evlatlarla, nesillerle size destek veren Allah'ı unutuyorsunuz. Ve cennetin ve uyun, bahçeler, pınarlar, her türlü imkanları size sunan Allah var. Siz o ayrıntıyı kaçırıyorsunuz. Dedikten sonra inni ehafu aleyküm azabe yevmin azim. Ben sizin adınıza bir şeyden çok korkuyorum. O da büyük bir günün azabı. Yani başınıza büyük bela gelir. Ve her şeyi kaybedersiniz. Kalu, şöyle dediler bunun üzerine. Sevaun aleyna ev'asta emlem tekum minel va'izin. Dediler ki ey Hud, senin bu öğütlerine karnımız tok. Hiç umursamıyoruz. Hiç ilgimizi çekmiyor. Söylediğin şeyler bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla sen konuşsan da konuşmasan da inan ki hiç böyle dikkatimizi çeken bunların hepsine karnımız tok bizim. İlgilenmiyoruz. İn haza illa hulukul evvelin. Bunlar eski topluluklar, eski zamanlarda belki işe yarayabilirdi ama biz çok yol kat ettik. Bize söyleyeceğin sözler bunlar olmamalı. Biz çok güçlüyüz, medeni bir toplumuz. Bunlar daha önceki topluluklarda belki şey yapardı, işlerdi. Ama hani bugün de Allah'ın kitabından söz eden insanlar bile ne diyorlar bazen? Ya tamam, bunlar 1000 yıl önce, 1400 yıl önce bu ayetler bir anlam ifade ederdi. Onların sorunlarını çözerdi. Ama bugün insanlara bizim sunacağımız şeyler bunlar olmamalı. Bugün de söylüyorlar bunları. Ve Hud Aleyhisselam için de diyorlar ki bunlar zaten eskilerin hep huyu böyledir. Onların bu şekilde. Ve mâ nahnu bi muazzebin. Biz bundan zararlı çıkacağımızı da ummuyoruz. Yani biz azap görmeyeceğiz. Azaba uğrayacak değiliz. Fekezzebuhu, söylediği her şey hususunda yalana sarıldılar. Yani söylediği her şeyi etkisizleştirdiler. Sen şöyle söylüyorsun ama aslında şöyle diyerek onu etkisizleştirdiler. Peki onlar Hud Aleyhisselam'ın söylediği şeyleri etkisizleştirdilerse neyi hak ettiler? Etkisizleştirilmeyi. Devamı da şöyle. Fe'ehleknevum. Biz de onları etkisizleştirdik. Artık esameleri bile okunmuyor. İnne fî zâlike lâye. İşte bu hususta bir ayet vardır.
Ayettir, işarettir.
Evet, işarettir. Ve mâ kâne ekseruhum müminin, ama insanların çoğu yine inanacak, güvenecek değildir. Ve inne rabbeke lehüvel azizur rahim, senin Rabbin pek güçlüdür, ikramı da boldur diyerek Şuara suresinde Hud aleyhisselam ve Ad kavmiyle ilgili bu şekilde bize bir mesaj verilmiş oluyor hocam. Güç, evet, evet. Aynen öyle. Evet. Gerçekten de öyle. Tam bir güç zehirlenmesine uğramış bir toplum. Ve bakın, işte biraz önce söylendi, bir rüzgar, bir fırtına, bir kasırga. Bilmiyorum bu rüzgar, fırtına, kasırga günümüz insanı için bir şeyler ifade ediyor mu? Bugün dünyanın süper gücü olan ülkeler böylesi bir durumda dünyaya kapıyor kapılarını, hepsi yerin altına saklanıyor. Yani o uydular, atom bombaları, teknoloji, şu bu, ne oluyor, onlardan bahsediliyor mu? Tam tersine koskoca ülkenin başkanı çıkıyor, diyor ki herkes yerini terk etsin ya da mahzenlere aşağıya saklanın diyor. İşte bakın ayet diyor ya Allah-u Teala. Ve birkaç günlük kasırga dünyanın süper gücünü yumruk yemiş bir adama benzetiyor. İşte aynı örneği Allah-u Teala bundan binlerce yıl öncesi için veriyor.
Peki şimdi o zaman... Sen de bana En'am suresinin ayetlerini hatırlattın şimdi. Birkaç günlük kasırga olduğu zaman bunlar neye sığınıyorlar? Allah'tan başka birisi aklına gelir mi? Ya da bir kazaya uğrasalar, diyelim bir hasta, bir hastalık vursa, yakınlarında bir takım yanlışlar olsa, hani nerede sizin o şeyiniz, gücünüz, kuvvetiniz? Şimdi Allah-u Teala bu En'am suresinde şey yapıyor, 41. ayet, 40. ayette, 40. ayette şöyle diyor, kul, onlara şöyle de, eraeyte kum, onlar da böyle, sen şöyle kendine ve çevrene baktın mı? Şöyle bir düşün bakayım. Kendini ve etrafını bir düşün. İn etaykum azabullah. Size Allah'ın azabı gelse, işte az önce işte o fırtına, tsunami, deprem, şu bu. Ev etetkumus sa'a. Ya da kıyamet saati gelecek olsa size. اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ Allah'tan başkasını mı yardıma çağıracaksınız? Kimi çağıracaksınız? Gel bizi buradan kurtar diye. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer haklıysanız, biz bunu yaparız, ederiz diye kendiniz ilahlığa soyunuyorsunuz. Dünyaya hakimiyet kuruyorsunuz. İşte birisinin ağzını açtırmıyorsunuz. Bel iyyahu ted'un. Hayır, sadece ona yalvarır, ondan yardım istersiniz. Ve ekşfu ma ted'un ileyhi inşa'e. Eğer tercihi o yoldaysa, sizin o yaptığınız çağrıya cevap verir ve sizi o sıkıntıdan kurtarır. Ama kurtarmayabilir de, tamamen tercih kendisine kalmıştır Allah-u Teala'nın. Ve tensevne ma tüşrikun. Allah'ın yerine koyduğunuz şeyleri orada unutursunuz. Hiçbirisi kalmaz orta yerde. Bugün de böyle sıkıntıya düşen insanlar yetiş ya falan, yetiş ya filan derler, biliyorsunuz. Ama ne zaman derler? Önce Allah'a sığınırlar, kurtulduktan sonra falanca efendi beni kurtardı derler. Şimdi şey de, tabi Hud suresi, Hud aleyhisselamın o çok gelişmiş olan toplumda çok zengin, hem tarım yönünden hem sanayi yönden her şey, mesela masani'a kelimesi geçti, bugün masna'a derler, fabrikaya.
Sanayi.
Sanayi aynı kökten gelir. Şimdi bu Hud suresinde de Allah-u Teala şöyle diyor. Ve ila adin ahahum huda. Az önce okuduğum ayetlerden şunu da tekrar söyleyeyim.
Hani şimdi bunların başlarına büyük bir sıkıntı geldiği zaman sadece Allah, ya Rabbi bana şifa ver, ya Rabbi işimizi düzelt, ya Rabbi şuna. Fakat Cenab-ı Hakk'a karşı görevlerini yapmaya sıra geldiği zaman bakarsınız ki orada Allah'ın emirleri değil, kendi arzularıdır. Yani sıkıntıya düştükleri zaman öyle. Dolayısıyla bunların hepsi yalan söylerler. Hepsi yalancıdır. Yani kafirlerin tamamı yalancıdır. Bunların içerisinde yalancı olmayan yoktur. Onun için o az önceki okuduğum ayetten önceki ayette Allahü Teala diyor ki En'am suresinde وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler var ya summun ve bukmun onlar sağır ve dilsizdirler. Yalan söylüyor çünkü doğrulardan rahatsızlık duyuyorlar. Fil zulümat karanlıklar içerisindedirler. Onun için şey de yani bunların psikolojileri de bozuktur. Yalan söyleyen insan kadar kötü durumda olan yoktur. Dolayısıyla onların en çok korktukları kişiler dürüst olanlar, Allah'ın yolunda olanlardır. Şöyle çevrenize bir bakın veya siz hayatınızda bir yalan söylediyseniz onu bir düşünün. Yalanınız ortaya çıkar diye korkar, ona bağlı olarak birçok yalanları söylemek zorunda kalırsınız. Ama bazen kendiniz kendinizi ele verirsiniz. Çünkü onu akılda tutmak kolay değil. İşte bunlar da kendilerini ele veriyorlar. Başlarına sıkıntı geldiği zaman Allah'a sığınıyorlar. E ne oluyor? Elinize geçen fırsatları Allah için niye harcamıyorsunuz? Dolayısıyla bütün dünya şeyde böyle, hayatın tamamında öyledir. Şimdi ben de bu Hud suresindeki ayetleri okuyayım. Hud suresi Kur'an-ı Kerim'in 11. suresidir. 50. ayetten itibaren okuyacağım. Allahü Teala diyor ki ve ila adin ahahum huda. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Yani kendi içlerinden, kendi soylarından. Kale ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Şimdi bu ibadet dediğimiz zaman insanlar namaz ve oruç zannediyor. Bir tarikat şeyhine demiştim ki siz insanları kendinizi ilah yapıyorsunuz insanlar. Biz bize secde edin demiyoruz ki. Olay o değil ki. Sen ilahın ne olduğunu bilmiyorsun. İlah sözü kayıtsız şartsız tutulan kişidir. Siz bu insanlara diyorsunuz ki benim karşımda ölü gibi olacaksın. İlahtan da öteye bir şeyiniz var. Evet. Kâle yâ kavmi ibudullah. Kulluğu yalnız Allah'a yapın. Öyle dedi. Geçen derste de söylemiştim. İstanbul Müftülüğü'nde benim bulunduğum yer Şeriye Sicilleri Arşivi. Yani dünyada o sahada en önemli merkez. Dolayısıyla yerli yabancı çok sayıda araştırmacı gelirdi. Yardımcı olurduk. Bir gün böyle dini tarafı fazla olmayan ama iyi bir ilim adamı ona dedim ki biliyor musun sen Kur'an-ı Kerim'in asıl hedefine nedir dedi. Hani bu Allah'tan başkasına boyun eğme meseleleri konuşuluyor değil mi? Allah diyor ki yalnız bana kul olacaksınız. Benden başkasına değil. Yani sadece benim sözümü tartışmasız kabul edeceksiniz. Sen şimdi düşün bakalım dedim. Bu ne bu hürriyeti nasıl anlarsın? Şimdi düşün. Ya bu dedi acayip bir hürriyet ya. Böyle bir hürriyeti hiç kimse tasavvur edemez dedi. Biz zaten dedi Allah'ın kuluyuz istesek de istemesek de. Ben yalnız ona kul olacağım. Bundan başkasına kulluk etmeyeceğim. Bu müthiş bir hürriyet dedi ya. Dedi bu hürriyete kimse razı olmaz. Çünkü herkes benim dediğim olsun istiyor. Meseleyi insanlar çok kolayca kavruyor ya. Evet işte Hud aleyhisselam da diyor ki sizin başka ilahınız yok. Bakın Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız Az önce Fatih şey yaptı. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Resul sıfatıyla itaat etme mecburiyeti vardır. Ama Nebi sıfatı ile itaat emri yoktur. Nebi özelliği ile ilgili olarak Mümtehine suresinin son ayetinde Mekke'den gelen hanımlardan Resulullah beyat alırken yani vatandaşlık sözleşmesi yaparken Allah o kadınlarla ilgili diyor ki وَلَا يَعْص۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُوف Marufta sana isyan etmeyecekler. Yani doğru yaptığın işlerde sana isyan etmeyecekler. Peki yanlış yaparsan ne yapacak o kadınlar? İsyan edecek değil mi? Bak örnek olarak Allah kadınları insanlar güçsüz görmeyi çok severler. En güçsüz kabul edilen bir şeyi seçmiş orada. Kadınlar içerisinde de onlardan daha güçsüz bir kadın asla düşünülemez. Çünkü Mekke'de ailelerinden kaçmışlar. Yanlarında ne kocaları var, ne evlatları var, ne de yanlarında para var. Hiçbir şey yok. Medine'ye sığınmışlar. Ne oturacak evleri var, ne şu ne bu. Yani dünya açısından düşünürseniz bunlardan daha güçsüz hiç kimse olmaz. Muhammed Aleyhisselam da devlet başkanı sıfatıyla orada bulunuyor. Onlardan şey alıyor. Ve orada Allah'ın koştuğu şartlardan birisi وَلَا يَعْص۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُوف Marufta sana isyan etmeyecekler. Yanlış yaparsan bak baş kaldırırlar ha. Ama Resul sıfatıyla olsaydı böyle bir şey yok. Çünkü Resul sıfatıyla Allah'ın ayetlerinden başkasını tebliğ etmiyor. Ama Nebi sıfatıyla onun uygulamasını yapıyor. Uygulamada hata edebilir. Hata edecekse kadın erkek ayrımı olmadan ben bunu yanlış görüyorum deme hakkı var. O zaman kendisinin işte burada şu ayet vardır, bu ayet vardır diye izah etmesi veya ha ben hatalıyım demesi gerekir. İşte burada da Allah-u Teala Ad kavminde olan durumu şey yapıyor. Tabii ki Hud Aleyhisselam'ın tebliğiyle Muhammed Aleyhisselam'ın tebliği arasında hiçbir fark yok. Cenab-ı Hak Resullerden hiçbirini diğerinden ayırmamamızı bizden özellikle ister. Burada diyor ki Allah'a kulluk edin. Yalnız ona kayıtsız şartsız boyun eğin. مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُهُ Onun dışında ilahınız yok. Onun dışında kayıtsız şartsız boyun eğeceğiniz hiçbir şey yok. Her şeyi sorgulamanız gerekir. İşte Resul sıfatıyla tebliğ ettiği Allah'ın emri olduğu için Allah-u Teala men yuti'ir Resul'e fekad ata'a Allah buyuruyor. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü biz Allah'la görüşmüyoruz ki Allah'ın sözlerini bize ulaştıran Resul'dür. Yani şu Kur'an-ı Kerim'dir ve Kur'an'ı anlatandır. Evet. İn entum illa muftarun. Bakın diyor, siz sadece iftira eden kişilersiniz. Ne demek? Kendi kafanıza uyan şeyi Allah da böyle der diye şey yapıyorsunuz. Allah hakkında konuşuyorsunuz. İftira ediyorsunuz Allah'a. Ya kavmi la es'elukum aleyhi ecra ey kavmim. Bu konuda sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Gerçekten insanlar parasını verdi. Nedir bizim Türkçemizde çok güzel bir söz vardır. Parayı veren ne yapar? Emir de verir değil mi? Parayı veren emir de verir. Çünkü birisi sizi parasıyla desteklediği an onun emrine girmiş olursunuz. Ha yardım yapmak, destek vermek ayrı bir konu. Bu işi ben paramla desteklerim diye de o işin patronu olursa önce onun emrini yerine getirmek zorunda kalırsınız. Halbuki Allah'ın rızası bir numara olur. o ki şeye size destek veren de Allah rızası için destek verirse o zaman o başka. Mesela şeyin bu bugün de yani Türkiye'nin çok büyük zenginlerinden bir tanesine zamanında şey yapmıştım. Bu tarikatçılığa bakış kitabı ilk çıktığı zaman ona vermiştim. Dedim ki gittim konuştum kendisiyle. Dedim ki bak sakın ha Abdülaziz Hoca'yı destekliyorum diye aklından geçiyorsa ben asla istemiyorum. Burada anlatılanlar aklına uyuyorsa ben bu yolu destekliyorum diyorsan gel beraber hareket edelim. Bir ay, 1,5 ay kadar uğraşı yaptı. Ya ben bir karara varamadım. Peki dedim, mesela anlaşılmıştır. Yani burada elbette destek veren verecektir ama desteği Allah rızası için vermek lazım. Ama orada hakimiyet bende olsun, benim kontrolümde olsun dediğiniz an o ilah olur. Allah ikinci sırada kalır. Onun için işte burada şey diyor ki Nuh aleyhisselam Hud aleyhisselam diyor ki ben sizden yaptığımın herhangi bir karşılığını istemiyorum. İn ecri illa alellezî fatarani. Benim ücretimi beni yaratan verecektir. Ben çünkü onun emrindeyim. Efela takılun. Kafanızı çalıştırmıyor musun? Ben sizden hiçbir şey istemiyorum ya. Veya kavm istağfiru rabbekum thumme tubi ileyh. Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret isteyin. Ya Rabbi hatamızı, kusurumuzu ört, görme, yok say deyin. Sonra ona yönelin. Rabbinize yönelin. O ne diyorsa onu yapın. Öyle yaparsanız yürsiliz seme aleykum idrar, öyle yapın ki Allah size bulutları yağmur dolu bir şekilde size göndersin. Ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum, gücünüze güç katsın. Ve la tetevvellev mucrimin, sakın günahkarlar olarak benim bu davetimden yüz çevirmeyin. Mesela bakın Muhammed Aleyhisselam'a bakın, Mekke'de yaşayamadı çünkü kendisi imtihan verdi orada. Hatta Mekke'de inen ayetlerden işte az önce okudum işte En'am suresi Mekke'de inmiştir. Mekke'de inen ayetlerde Allahü Teala diyor ki قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَكُولُونَ. Yani çok iyi biliyoruz ki bunların söyledikleri seni çok üzüyor. Ya Mekke'de etrafında kimse kalmıyor. Herkes geliyor ona karşı hücumlar ediyor falan. Peki ne yapıyor peki bunlar? فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Bunların problemi seninle değil ya Muhammed. Bunlar seni yalanlamıyorlar. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. O zalimler, o yanlış yapan insanlar, Allah'ın ayetleri karşısında bile bile yalan söylüyorlar. Bundan dolayı üzülme. Evet. Peki ne oldu neticede? Kazanan kim oldu? Kim? Mekke'nin eski sakinleri nerede? Medine, eski Medine nerede? Hala Müslümanların hakimiyetinde değil mi oralar? Evet. Şimdi galu yahut dediler ki Hud eci'tena bi beyinetin maci'tena bi beyinetin, bize bir belge getirmedin. Neyse gelmişsin şey yapıyorsun. Muhammed Aleyhisselam'dan da istiyorlar. Allahü Teala diyor ki velev nezzelne aleyhim kitaben fi kırt velev nezzelne aleyhim kitaben mine semai, öyle miydi? Fi kırtasin felemesu beydihim لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ. Yani biz bunlara diyor gökten bir belge indirseydik وَلَبْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ, sana gökten bir belge indirseydik bir kağıda yazılı bir şekilde فَلَمَسُهُ بِاَيْد۪يهِمْ, onlar kendi elleriyle ona dokunsalardı da لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ, kafirleri görmek istemiyorlar ya, sen bizim bu bir şey, bir büyü diyeceklerdi. Onlar da aynı. Demek ki Hud Aleyhisselam da bir mucizeyle gelmemiş onlara. Ve ma nahnu bi tariki alihetina an kavlike ve ma nahnu leke bi mu'minin. Böyle senin sözüne bakarak biz bizim ilahlarımızın sözünü terk edemeyiz. İlah ne? Şimdi az önce arkadaşlar söylediler. Bunların ilah olarak şey yaptıkları işte şey yok yani. Put yok. Ama Hud suresinin başını okuyacağım. Cevabını siz verin. Bakın dinleyin. Bak dikkatle dinleyin. İlahın ne olduğunu hani aynı surenin başında. Yani bizim bugünkü durumumuza göre bakın. Bugün ben Müslümanım diyenlerin ilahları kimler? Buradan bakın. Ondan sonra Hud suresi, Hud kavmine geçersiniz. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani kısa özlü hükümler ifade edecek şekilde thumme fussilet daha sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Şurada kısa bir ayet var, şurada ayrıntılı açıklayan ayet var. Milledün hakimin habir, hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Açıklayan kim? Allah. İtaat kime eğdi? Allah'a. Boyun eğme yani, gönülden boyun eğme. Peki niye bunu Allah yapmış, kendisi yapmış? Kur'an'ı kendisi açıklamış. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. İblisi kalkıyor. Kendi kafasına göre ayete anlam veriyor. Kendi kafasına göre Kur'an-ı Kerim'e yeni hükümler sokuşturuyor. Peki bu kişi kendini ne yapıyor? He? İlah yapıyor değil mi? İlah. O kişinin sözüne uymak nedir? Allah'tan başkasına kul olmaktır. Peki bugün mesela şeyde Kızılcahamam'da Ali Bardakoğlu Diyanet İşleri Başkanı iken Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin bulunduğu işte bir çay sohbeti yapıyoruz. Orada talak konusunu anlattım. Bir tanesi itiraz edemedi. Çünkü erkeğin boşamasıyla ilgili hükümler Şii Sünni ayrım yapılmaksızın bütün mezheplerde Kur'an'la ve Resulullah'ın uygulamasıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir yapıdadır. Aile batırılmıştır. Peki bir tanesi itiraz etmedi de bir tanesi fetvasını değiştirdi mi? Yok. Peki neye itaat ediyorsunuz? O zaman bu ilah kim oluyor burada? Allah mı? Uydukları mezhepler mi? Peki o mezheplerin adını kim koydu? Az önce sen mi okumuştun? Sen meytumu. Sen meytumu entum. Siz diyorsunuz, o isim veriyorsunuz ve babalarınız. Bir gün müftülükte oturuyorum. Bir karı koca geldi. Hocam ne var? İşte İlahiyat Fakültesi'nde okuyan bir talebe bizim kızımıza talip oldu. Verdik. Çok güzel, ahlaklı, namuslu, ibadetinde, taatında. Bir de duyduk ki Şafii'ymiş. Ya eyvah diyor. Başladık. Hanım bir tarafta ağlıyor. Ben bir tarafta ağlıyorum. Kızımızı da engelleyemiyoruz. İlla evleneceğim diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bak şimdi öyle hale gelmiş ki ayrı din kabul edecek noktaya gelmişler. Tamam mı? Tabii ona bu meseleyi anlattım. Ayrı bir konu. Evet. Onun için biz ilahlarımızı terk edecek değiliz. Ne yapıyor? Ne kadar anlatırsanız anlatın. Gözünün önüne koyuyorsunuz ayeti. Ben sana bakarak yapacak değilim diyor. Sanki biz söylüyor. Bak bu, bak Hud Aleyhisselam'a da aynı şey. Adam ayeti okuyoruz. Diyor ki bu senin görüş. Hud Aleyhisselam'a ne yapıyor? Ona aynı şey yapıyor. Senin sözünle şey yap. Ya o kendi sözünü söylemiyor ki Allah'ın sözünü söylüyor. Ve ma nahnu leke bi mu'minin, biz sana inanacak değiliz. İnne kul, biz sadece şunu söylüyoruz. İlla terake ba'du alihetina bisu. Bazı ilahlarımız seni fena halde etkilemiş. Çok kötü bir şekilde etkilemiş. Niye etkilemiş diyorum. Şimdi itara bizim Türkçemizde de kullanılır. Üryan kelimesini kullanırız ya, bu ki aynı kökten. Üryan ne demek? Çıplak değil mi? Yani seni çıplak bırakmış bizim ilahlarımız. Yani ne demek? Yani sen kafayı onlara takmışsın. Kafayı mezheplere takmışsın. Başka bildiğin yok. Kafayı takmışsın tarikatlara, kafayı takmışsın cemaatlere, kafayı takmışsın bizim eski... Herkes yanlış, sen doğrusun, öyle mi? Hadi hadi. Böyle yapmıyorlar mı? Sen bunlara kafayı takmışsın. Sen kafanı sıyırtmış bunlar. Fena halde etkilemiş bizim şeyler. Ama kötü halde etkilemiş. Doğru değil yani. Ya yani sen yaptığın doğru değil. Öyle diyorlar. Demek bize de aynısını söylemiyorlar. Hiç fark etmiyormuş demek ki. Gale inni uşhidullâhe, ben Allah'a şahit tutuyorum. Ve şehdu, siz de şahit olun. Enni beri'un mimma tüşrikun, ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Şimdi az önce bir Güneydoğu'da gelen bir hocadan bahsetmiştim ya. Siirt'e gitmiştim. Müftülük davet etmişti. Hocam işte Tillo'daki bir medrese var, oraya da gider miyiz? Tamam giderim dedim. Ama gitmeden önce o kız çocuklarının hani küçük yaşta evlendirilmeleri olayı var. Çocuklar intihar etti falan diyorlar. İntihar değil aslında. Yani orada gelenek falan değil, tamamen din şeyi var, baskısı var. Gittik orada şeyler, bölgenin o şeyin, Siirt'teki bütün kaza müftüleri, oranın uleması hepsi geldi. Orada şöyle başladım. Yani konu, çünkü o günlerde canlı olan konu, bazı kızların şeyi intiharı diye haberler çıkmıştı. Dedim ki, Hanefi mezhebinde velisiz nikah vardır. Resulullah da ne velisiz nikah olmaz diyor. Ki bu söz Kur'an-ı Kerim'e de uyar. Beyler, haberiniz olsun, ben bu mezhepten Allah'a sığınırım dedim. Ondan sonra dedim ki, tabii Hanefi olanlar şaşırdı, Şafii olanlar çok hoşlandı. Çünkü orası zaten Şafii bölgesi. Çok hoşlarına gitti. Dedim ki peki Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri, bunların görüşlerini en doğru şekilde yazan kitap hangisi? İbn-i Kudame'nin El-Munisi. Şimdi hava atarak diyor. Var mı? Size var. Var tabii. Getirin bakalım. Üç mezhebe göre evlenmede kadın zaten çocuksa babası istediğiyle evlendirir. O Hanefi'de de var. Babası evlendirir. Erkekmiş, kızmış fark etmez. Ama diyelim ki değil, ister bakir olsun, ister dul olsun fark etmez. Bu üç mezhebe göre, Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerine göre kadının evlenmede taraf olma hakkı yok. Velisi taraf olacak. Bakire ise babası ona sormadan evlendirir. Sormasına lüzum yok. İtiraz edemez. Gitmek zorunda. Getirin bakayım, getirdiler. Okuyun bakayım dedim, okudular. Benim en çok hoşuma giden, Arapçaları çok güzel diyemeyecekler ki bize yalan söyledin, şunu yaptın, bunu yaptın. Çünkü onları okuttum, ben okumadım. Dedim ki bakın bakalım. Bunların ayrıntıları bizim şeyde doğru bildiğimiz yanlışlarda vardır. Hikaye olarak değil de verdiğim bilgiler. Hanefi mezhebi ayeti kesmiş, şart kısmını almamış. Şafii mezhebi ayetin başını da, Şafii, Maliki ve Hanbeliler başını da sonunu da kesmiş, orada bir tane kelime almışlar. O kelime de işlerine yaramadığı için demişler ki burada mecaz var. Hiçbir hadise uymamışlar, hiçbir ayete uymamışlar. Ama ortaya evlenmede bir faciayı İslam'ın hükmü diye koymuşlar. Tam bir iftira. Dört mezhebin dördünün de yaptığı tamı tamına %100 bir iftira. Her zaman buradan bak canlı yayında konuşuyorum. Bütün dünyaya da meydan okuyorum. Bir tane hocanız varsa çıksın gelsin de karşımızda konuşsun. Hiç duydunuz mu karşımıza çıkıp da bir kişinin konuştuğunu? Yapacakları şey nedir? İftira. Dedim ki kalktım ayağa beyler dedim. Bu dört mezhebin dördünden de Allah'a sığınırım. Şimdi bunlar kendilerini ilah yapmış değiller mi? İşte Hud aleyhisselam da aynı şeyi yapmış. Bugünkü ilahlar da onlardır. Evet. Ve inni beri'un mimma tüşrikun. Allah'a ortak koştuklarınızdan uzağım. Yani onların sözünü Allah'ın sözüne tercih ediyorsunuz. Bugün öyle değil mi? İşte ilahlık bu. Evet. Ma tüşrikun min dunihi. Allah ile aranıza sokuşturuyorsunuz. Hem de Allah adına konuşturuyorsunuz. Peki idun. Bana istediğiniz yapın. Cemiyan hep birlikte. Sümme la tundirun. Bana asla şey yapmayın. Elinizden ne geliyorsa yap. İnni tevekkeltu alallah. Ben Allah'a güvenip dayandım. Allah'a güvenip dayanından daha güçlü biri olabilir mi? Rabbi ve Rabbikum. O benim de sahibim, sizin de sahibinizdir. Onun elinden kurtulamazsınız. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. Hiçbir canlı yoktur ki o onun perçeminden tutmaz. Dön bana doğru. Mesela şöyle birisi böyle şu saçlardan tutsa, sıkı bunun gibi küçük olmasa da biraz daha uzun olsa kurtuluş şansı var mı? Yahya olsa. Vedat daha iyi, evet. Hiç kurtulma şansı var mı? Neyse yanlış döndüm. O tarafa dönmem lazımmış. Tamam. Evet.
Vedat'ı tutmuş gibi gösteriyor.
Tamam. İnne Rabbi ala sıratın müstakim. Rabbim doğru yolun üstündedir. Yani Rabbimin bütün desteği doğru yolun üstünde. Doğru yolda olacaksın ki Allah'ın desteğini alasın. Fe in tevellev fekad eblağtukum. Yani dönecekseniz tamam. Dinlemiyorsun, dinlemeyin kardeşim. Fekad eblağtukum. Ben size tümüyle anlattım. Ma ursiltu bihi. Elçi olarak gönderildiğim şeyi. Allah ne dediyse hepsini size anlattım. Ma ursiltu bihi ileykum. Allah size ne dememi istemişse hepsini anlattım. Ve yestehlifu rabbi kavmen gayrakum. Rabbim sizden başka bir kavmi sizin yerinize koyar. Evet. Ve la tadurrunehu şey'a. Siz Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz. Çünkü benim sahibim, ben sahipsiz değilim beyler. Benim sahibim her şeyi korur. Beni de korur, hiç korkmayın. Evet. Velemma ca'e emruna, emrimiz geldiği zaman necceyna Hud'en, Hud'u kurtardık. Vellezine amenu ma'hu, onunla birlikte inananların hepsinde bir rahmetimizle, rahmetimizle kurtardık, ikramımıza kurtardık. Ve necceynâhum min azâbin galîz. O ağır azaptan onları kurtardık. Ve tilke âdun cehadü bi âyâti rabbihim. İşte Ad, Rabbinin ayetleri karşısında cahde bulundular. Yani bile bile inkar ettiler. Bile bile. Az önce söylediğimin karşısında susan kişiler bile bile Allah'ın ayetlerini örtmüyorlar mıydı? Evet. Ve asav rasûlehu. Şimdi rusûlehu. Rasullerine isyan ettiler. Rasulleri kim? Bu ayet Allah'ın ayetlerini götüren kişilere karşı çıktılar. Vettebe'u emre kulli cebbarin anid. İnatçı, baskıcı, zorba, kim varsa güçlü, güce boyun eğdiler. Sen neyin var ya? Baksana falan filan. Güce boyun eğdiler. Ve utbi'u fi hâzihi dünya laneten. Bu dünyada lanet onların peşini bırakmadı. Yani Allah tarafından dışlanmış oldular. Ve yevmel kıyamet, kıyamette de dışlanacaklardır. Ela inne aden keferu rabbehum. Dikkat edin. Ad kavmi Rabbini görmezlikte direndi. Rabbinin emir ve yasaklarını görmezlikte direndi. Ela bu'den li kavmi adin. Ela bu'den li adin kavmi Hud. Hud kavmi olan Ad defoldu gitti. Yani defolup gitmek onların hakkı. Şimdi burada bir şey daha gene En'am suresinden bir ayet daha okuyayım ve şeyi bitireyim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir kuralı vardır. Bu kuralda o isyankarlar kendilerini çok başarılı zannederler. Bakın bu şeyde En'am suresinde 42'den itibaren hızlıca okuyayım. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكِ. Senden önce de ya Muhammed birçok toplumlara elçiler gönderdik. Elçiler neydi? Allah'ın ayetlerini götürenlerdi. Nebi olmayabilirlerdi. Okuduk ayetlerde değil mi? فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّ. Onları hem kendi vücutları açısından hem mal mülkleri açısından bir takım sıkıntılarla yüz yüze getirdik. Böyle bir takım baskılar, sıkıntılar, zararlar. لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ. Belki tadarruda bulunurlar diye. Tadarru, bu dır hayvanın süt dolu memesine derler. Mesela hayvanın yavrusunu düşünün, daha doğmuş. O memedeki sütten başka yiyeceği bir şey var mı? Ve çok zavallıdır değil mi? Bütün hedefi o. Ha? İşte burada da tadarruda bizim de ihtiyacımız olan bütün imkanlar elinde bulunan kimdir? Allah'tır. Biz de aciziz. Yani o karşımda bir örnek. Şimdi oradan tadarru, ya Rabbi her şey senin elinde, bana yardım et diye Allah'a yönelmektir yani. Bütün güç, bütün kuvvet sende, sana yönelelim. Belki böyle yaparlar diye yani. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. Bizim baskımız geldiği zaman keşke bu tadarruda bulunsa. Çünkü bu imtihan. Allah-u Teala insanları sıkıntıya da sokar, maddi imkanlar da verir. Böyle olsaydı keşke. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Ama kalpleri katılaştı. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yapmakta oldukları şeytan, şeyleri şeytan güzel gösterdi. Az önce Fatih Hoca'nın okuduğu gibi. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Kendilerine şey yapılan, anlatılan şeyleri unutunca, Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelip kulak ardı ettikleri sıra فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ şey. Önlerine her şeyin kapılarını açtık. Ben bu ayeti okuyunca hep Fethullah aklıma gelir. Çünkü bu ayeti kendisine ve etrafındakilere defalarca söylemişimdir. Bakın, işleriniz iyi gidiyor. Bakın ayet bu. Birdenbire batarsınız, haberiniz olsun. فَاَخَذْنَا حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا. Kendilerine verilenlerle şımarınca اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. Tam her şeye hakim olacakları gördükleri bir noktada küt diye onları yakaladık. فَاِذَا هُمْ اِبْلِسُوا. De baktın ki bütün ümitleri kesilmiş. Cenab-ı Hak, bakın, Allah'ın emrine uymayan herkes için geçerlidir. Ya tamam, Allah öyle emrediyor ama işte o şey sırasında 28 Şubat'ta bir üniversitede bir hoca olan bir arkadaş bana dedi, ya Abdülaziz Bey, ben de çok isterim sen gibi yapmayı. Bu şey, Allah'a şükür, çok açıkça başörtüsü mücadelesi yapıyorduk. En yetkililere karşı, herkese karşı. Ben istemez miyim? Ama evde şey, viran olası hanede evladı iyal var dedi. Ben de ona dedim ki, benim de mamur olası hanede onu yaratan var. Onları yaratan var dedim. Ya Allah'ın olduğu, Allah varken ben bir kimseden korkar mıyım? E ne oldu? Nereye gittiler onlar? Dolayısıyla ya tamam ama aması yok. İyi ama durum ve şartlar. Durum ve şartlar hiçbir zaman senin istediğin gibi olmaz. Sen Allah'ın emrine uyacaksın. Uymazsan yükselirsin, yükselirsin, yükselirsin. kendini tam mesela adam diyelim ki hep aklıma geliyor. Süleymaniye Camisi'nin minaresine çıkıyor, minaresinin tepesinde herkese el sallarken küt diye aşağı düşüp parçalanıyor. İşte en başarılı zannettiğin anda her şeyin gider. Çok dikkatli olmamız lazım. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın.